Ayrım 19.
Hiçbir gün hesap kitap yapamamıştı. Ne ne kadar harcadığını ne de ne kadar kazandığını bilirdi. Parayla uğraşmak aşağılayıcı bir işti Aylin için. O sadece harcardı, paraya hiç dokunmadan kredi kartı ile. Gönlüne çekerse alırdı, alır alır giyerdi, alır alır hediye ederdi. Nasıl karşılayabileceğini düşünmeden başından büyük işlere kalkışırdın. Nuri'nin ömür boyu tedavisini veya Tayyip'in bakımını, tahsilini üstlenmek gibi. Bir antikacı da çok eski bir tıp kitabı görür, fiyatını bile sormadan onu Michel'in tıp okuyan oğlu Tim için alıverirdi. Ya da kuş koleksiyonu yapan bir arkadaşına maizen bir papağan, kaçı olursa olsun beğendiği anda satın alınırdı. Yaşamı boyunca bu tür giderleri düzenleyen, onu ara sıra uyaran ya da açıkları kapatan kocaları olmuştu hep. Ama Michel'den ayrıldığından beri ipin ucunu iyice kaçırmıştı. Sekreterlikten çok özellikle bu tür işlerle uğraşması için işe aldığı eski hastası İren de dalaşıp duruyorlardı son günlerde. Artık para harcama Aylin, ödememiz gereken yığınla fatura birikti, vergi borçlarım var diyordu İren. Ama bir kulağından girip ötekinden çıkıyordu Aylin'in. Hayat yaşamak, sevmek, almak, vermek, vermek ve vermek içindi. Joe'yu da bu yüzden seviyordu. Onun önüne alışa geldiği olanakları kapamamak üzere açıyordu Joe. Pahalı butiklerin vitrinlerinde ne beğenirse alabilecek, bol bol seyahat edebilecekti. Cömert gönlünün dilediği gibi hem kendisini, hem sevdiklerini, hem de muhtaç olanları için parasını savurabilecekti. Belki de hastalarının sayısını azaltıp başka işlere, örneğin sanat etkinliklerine daha fazla vakit ayırabilecekti. Şimdikinden daha ilginç bir yaşamı olabilecekti. Joe ile dünyayı dolaşırken beyaz perdede ün yapmış kimselerle de tanışabilecekti. Yıllardan beri sabahın 7:30-8'inde başlıyor, ta akşam saatlerine kadar durmadan çalışıyordu. Bıkkındı, biraz da yorgundu. Ve aldığı gibi verecekti de. Joe'ya ve Alex'e sevgi, ilgi, yuva verecekti. Onlara kendi rengarenk dünyasını ve kocaman yüreğinin kapılarını açacaktı. Tatmadıkları lezzetleri tadacaklar, duymadıkları müzikleri dinleyecekler, bilmedikleri ülkeleri göreceklerdi. Üstelik farkına bile olmadan başka şeyler de kazandırıyordu Joe'ya Aylin. Joe, oğlu Philip'in annesi Norma'dan ayrıldıktan sonra güzelliğine kapıldığı yarı Çinli Lily ile evlenmiş ve ondan 3 tane çocuk yapmıştı. Lily ne iyi bir eş ne de bir anne olmayı becerebilmişti. Karısı bir doktor olan ağabeyi hep küçümsemişti evliliklerini. Neden Joe kendine aklı başında bir kadın bulamazdı? Neden hep güzellik uğruna olmadık kadınlarla yürütemeyeceği evliliklere dalardı? Şimdi de kendi gibi film yapımcısı olan ama bu sahada kendinden çok daha fazla ünlü, Los Angeles'ta yaşayan ve yıllardan beri Oscar ödüllerinin filmlerini yapan abine bir gol atıyordu Joe. O da bir doktorla evleniyordu. Üstelik çok alımlı, çok güzel, mesleğinin yanı sıra çok başka şeyler. Örneğin başka dillerde bilen, sanattan anlayan, kültürlü, bilgili, görgülü, esprili bir kadınla evleniyordu. Kızı Alex, evleneceği kadının sayesinde büyük bir aşama yapmış, bir plakçı dükkanında çalışmaya başlamıştı. Darmadağınık, bakımsız evinden kurtulacak, Türk uşağı tarafından temizlenen, bakımlı, iyi döşenmiş bir evde yaşayacak, dostlarını en iyi şekilde ağırlayabilecekti. Hayatına bir güneş doğuyordu sanki. Joe, kaçırılmaması gereken fırsatları görebilen bir iş adamıydı. Aileni kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Tek sorunu Valerie ve Pope'nin bu evliliğe karşı çıkmamaya ikna etmekti. Aylin, Michel'den ayrıldıktan sonra geçirdiği ilk yalnızlık döneminde kafasını Laurie Krause'a takmıştı. Kendini bu genç kıza öylesine vermişti, onun düzlüğe çıkarmaya öylesine kararlıydı ki biraz da bu nedenle ayrılık krizini beklenenden hafif atlatmıştı. Joe'nun kızlarının olumsuz tavırları da yine o sıralar işine çok dönük olması yüzünden fazla etkilemedi onu. Lori gerçekten de Michel'in tahmin ettiği gibi idaresi çok zor bir hastaydı. Kendini etrafı yüksek duvarlarla örülü bir yere hapsetmiş gibi düşünüyor, bir türlü duvarın dışına çıkamıyordu. Ağır bir bunalım içindeydi yıllardır. Çeşitli nedenlerle durmadan intihara teşebbüs ediyor, her intihar teşebbüsünden sonra bir başka ruh doktorunu deniyordu. Beklediği mucizeyi hiçbir doktor gerçekleştirememiş, hepsi yaka silkerek bir başkasına havale etmişti Lori'yi. Hiçbir doktorla çalışamıyordu. Birçok kere neticesiz konsültasyonlara girmişti. Sonunda bir psikiyatri merkezinde nasıl bir ruh doktoru istediği konusunda bir anket kağıdı doldurtmuşlardı kıza. Neticeyi ona Doktor Weisenzer bildirmişti. Laurie demişti, bu tarif ettiğin doktor yok. Böyle bir doktor olamaz. Bu düşündüğün bir fantezi. Ama düşündüğüne biraz yakın birini biliyorum. Bir kağıda adını ve telefonunu karalamıştı o doktorun. Radomisliği bir dene. Ondan da memnun kalmazsan sana başka hiç kimse yardım edemez. Laurie elinde kağıtla çıkmıştı odadan. Bir süre evinde karabasanlarla mücadele etmiş. Sonunda dayanamamış. Kendine son verilen ismi de denemek istemişti. Ne olacak? Bir kere de onun tedavisi altında kesiverirdi bileklerini. Ceket ceplerini araya araya bulmuştu Dr. Weizenler'in verdiği kağıdı. Doktor Radomisli'nin numarasını çevirmiş, Irene'den randevu almıştı. Irene ile Aileen'in çoktan haberleri vardı Kraus'tan. Kızın dosyasının fotokopisini ne zamandır çekmecesinde tutuyordu Aileen. Ama Lori bunu bilmiyordu. Lori. Önce etekliğini gördü. Üstünde gökkuşağı gibi pastel renklerde çiçekli uzun bir eteklik vardı doktorun. Masanın arkasına geçip oturduktan sonra kedi bakışlı yeşil gözlerini uzun süre gözlerine dikip baktı Lori'nin. Kız asık suratıyla domuz gibi oturuyordu karşısında. Anlat bakalım dedi. Neyi? Neden kendini sevmediğini? Ben gürültücü, yoz, cahil, paragöz, tutucu, boktan bir Yahudi ailesinin boktan bir kızıyım. Yine de benden bir gömlek daha iyisin. Yanlış duyduğunu zannetti. Ne diyorsun be? Ben o kadar bile değilim. Nasıl yani? O beğenmediğin Yahudilerin ikinci sınıfından sayılırım. Sonradan olma Yahudiyim yani. İnanmıyorum. Yemin ederim. Neden yaptın bunu? Musevi olan kocamı çocuk yapmaya razı etmek için. Çocuk yaptın mı bari? Beceremedim Lori. 5 ya da 6 kere sayısını bile unutmuşum. Korkunç ızdıraplı kanamalı düşükler yaptım. Her seferinde ölümlerden döndüm. Sonunda pes ettim. Deme be. Ya böyle işte. Dünyadaki tek umutsuz vaka sen değilsin. Bana baksana sen. Sen benim derdimi dinlemek için mi geldin? Ben mi senin derdini dinlemeye? Yo, yeri geldi de söyledim işte. Aptal olduğun kendi rızanla Yahudi olmandan belli. İnsanın o berbat dini seçmesi için aptal olması lazım. Yahudi olmak ya da olmamak umurumda değildi. O sadece bir formaliteydi benim için. Unuttum gitti çoktan. İçim değişmedi. İçim hep aynı. İçin nedir senin? Hristiyan mı Budist mi? Diye sordu kız. Bir tanrının var olduğuna bütün kalbiyle inanan bir insan din ayrımı yapmaz. Zaten dinlerinde hiçbir farkı yoktur birbirinden. Hiç de değil. Sen gerçek bir Yahudi olmadığın için bu rezilliği bilmiyorsun dedi kız. Benim tanıdığım Yahudiler nedense hep çok zeki, çok yetenekli, sıcakkanlı, sevecen, sempatik insanlardır. Rezillerini de bana sen anlat bakalım dedi doktor. O zaman sana babamı anlatayım da gör dedi Lori. Babasının çirkin suratını ve iğrenç aksanını taklit etmeye çalıştı. Seni şimdi öldüreyim mi Lori? Geberteyim mi seni ha? Ha? Ha? Elini vurdu, vurdu, vurdu masaya. Yetti be dedi doktor. Anladık, vurma artık. Doğru muydu bu duyduğu? Bana mı dedin diye sordu. Evet. Ne yaptın da bu dayakları hak ettin piç kurusu? Bana bak doktor, deviririm şu masayı kafana. Devir, burada her şey sigortalı. Kafanı da kırarım, o da sigortalı. O rüküş eteğini paramparça ederim. Bak işte onu yapma, çok para ödedim eteğe dedi doktor. Kız gülmeye başladı, doktor da güldü. Karşılıklı bir süre kahkahalar attılar. Kaç yaşındasın Lori diye sordu doktor. Yaşım önündeki dosyada yazmıyor mu? Orada yazan kronolojik yaşın. Ben sana soruyorum kaç yaşındasın diye. 112. Benden 2 yaş büyükmüşün dedi doktor. Doğru yerdeydi kız, doğru adrese gelmişti. Doktoru 110 yaşındaydı. Gözleri çok güzeldi, zekiydi, onu eğlendiriyordu. Giydiği çiçekli eteğin eşi kendisinin de olsun istiyordu. Evet, bu kez seçimini doğru yapmıştı. Doktoru koltuğuna yana çevirmişti, kıza değil karşısındaki duvara bakıyordu. Kız bacaklarını karnına doğru çekmiş, kafasını bacakların arasına sokmuştu kendi koltuğunda. Bir saattir anlatıyordu. Hiç durmadan Allah'ın en büyük cezası olan babasından yediği azarları, küfürleri, cahil, rüküş, korkak annesinin onu nasıl koruyamadığını anlatıp duruyordu. Bunları anlatırken en ağır argoları kullanıyor, en galis küfürleri savuruyordu. Kılı bile kıpırdamıyordu karşısında oturan nazik görüntülü kadının. O sorunlarının üstünde durmak yerine yeteneklerini keşfetmeye çalışıyordu kızım. Bir saat geçmiş olmalı ki sekreteri bitti kapıda. Irene bize birer kahve yapsana dedi doktor. Sen sütlü mü içersin Lori? Ben kahve içmek istemiyorum. İçkin yok mu? Diye sordu kız. Şimdi bana o kedi gözlerini devire devire doktor muayenehanesinde içki bulunmaz diyecek. Bilirim hepsini bunların. Tam 19. kafacı geçti elinden diye düşündü. Cin mi istersin, viski mi yoksa şarap mı? Hayda, ne içecekti şimdi? Cin olsun dedi. Bize birer tonikli cin hazırla İren. Sekreter karı kapıda dik dik bakıyor. Getirmeyecek içkileri diye düşündü kız. Öyle bakma, kendine de yap bir tane. Saat 6:30'a geliyor. Bizim orada bu saatte anlamadığı bir şeyler söyledi. Derler dedi doktor. Ne bu diye sordu kız. Türkçe. O da nesi? Türklerin konuştuğu dil. Kimmiş bunlar? Türkiye'de yaşayan insanlar, hoş insanlardır. Bir gün gider görürsün belki Türkiye'yi, kim bilir. Eğer yaşarsam dedi kız. Yaşarsın, merak etme dedi doktor. Gerçekten ölmek isteseydin ölmüştün bugüne kadar. Sana bir bilek keseyim de gör dedi kız. Aman burada yapma, halıları daha yeni değiştirdim. Çattık diye düşündü kız. Ne yapacaktı bu Türk'le şimdi, her neyse o. İçkileri geldi, birer dilim de limon koymuş bardaklara sekreter. Bir yudum içti, iyi geldi. Oh, dünya varmış dedi içinden. Senin randevu saatin doldu. Şimdi sohbet ediyoruz. İki dost gibi dedi doktor. İstediğin kadar kalabilirsin. Daha anlatmak istediğin şeyler var mı? Ya da sormak istediklerin? Yani bana para yazmayacak mısın fazladan zaman için? Hayır, ne zaman ne de cin tonik için. Bu Türkler bir tuhaf dedi kız. Öyledirler, para göz değildirler. İlgilenirsen anlatırım onları sana bir gün dedi doktor. Türklerle ilgileneceğini, bir sürü Türk arkadaş edineceğini, kalkıp iki kez Türkiye'ye gideceğini nereden bilebilirdi o sırada? Ona cin tonik ve zaman ikram etmiş birine terbiyesizlik etmemek için bana ne ulan Türklerden demedi, kafasını sallamakla yetindi. Bir yarım saat daha konuştu, boğazı kurudu anlatmaktan. Sustu, doktor ilaçlarını yazdı, kalktı, cin içini bir hoş etmişti, iyi hissediyordu kendini. Biliyor musun, eteğini parçalamayı hiç düşünmedim. Aslında çok güzel bir etek dedi gülümseyerek. Gerçekten beğendin mi? Evet. Aa, ne yapıyor bu kadın? Deli mi ne? Doktor elini beline götürüp fermuarını açtı. Etek dizlerine indi. Sonra yere düştü. Bacakları ince jüponundan hayal meyal seçiliyordu. Eteğin içinden atlayıp çıktı. Ben lezbiyen değilim dedi kız. Ben de değilim. Neyi? Bak, bir müşterek noktamızı bulduk dedi doktor. Askıdaki beyaz doktor gömleğini üzerine geçirdi. Al bunu Lori. Eteği kıza uzattı. Benim için renkleri fazla genç. Eteği beğendiğinin odaya girdiğinden beri farkındayım. Al, dostluğumuzun ve bana güveninin bir simgesi olsun. Bana güveniyorsun değil mi? Eh, yani düşmandan saymıyorum seni en azından. Diğer kafacılarıma göre iyi yerde sayılırsın dedi kız. Kendine uzatılan eteği hemen alamadı. Ama alamamazlık da edemedi. İyice aptallaşmış durumdaydı. Bu doktor benden hızlı davranıyor. Ben onu tuşa getirmeden o beni mat etti diye düşündü. İçinden bir ses bırak kendini ona diyordu. Bu sesi dinlemek istiyordu Lori. Eteği önüne tuttu. Giyebilir miyim diye sordu. Elbette. Üstündeki kusmuk rengi pantolonu çıkarıp eteği giydi. Oh, ne hoş bir duyguydu bu. Yumuşacık, kaygan kumaş su gibi dökülüyordu üstünden. Kendi etrafında döndü. Eteğin uçları hafifçe havalandı. Harika. Kız odadan çıktığında İren ile göz göze geldi. Sekreterin gözleri yuvalarından uğramış gibiydi. Masasından kalkıp içeri koştu. Bir etek için doktorumu öldürdüm sanıyor aptal karı diye düşündü Lori. Eteklerini uçura uçura çıktı kapıdan, serin havaya kavuştu. Binanın çıkışındaki ağacın dibinde köpeğini işetmekte olan yaşlı kadına intihar etmeyeceğim ne bugün ne de yarın dedi Lori. Kadının şaşkın bakışlarını üstünde taşıyarak kırıkta kırıkta uzaklaştı. Lori ailenin elinde yeniden şekilleniyordu bir yıldır. Bu mucizeye kendi de inanamıyordu. Bütün gözyaşlarını onun ofisinde akıtmıştı. Tek bir damla bile kalmamıştı göz pınarlarında. 10 sene... Ağlamayabilirdi artık. İçini dışına doğru ters yüz etmişti Aylin. İlk düş kırıklığını, ilk depresyonu, yaralı yüreğini, babasından yediği dayakları, işittiği hakaretleri, azarları, aşağılanmaları, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü intiharlarını, herkesin bir ağızdan konuşup kimsenin birbirini dinlemediği bir aile toplantısını, 13 yaşındayken evi terk eden babasının arkasından nasıl sevinç çığlıkları attığını, yeryüzünde annesiyle babasının ayrılmasına sevinebilen yegane çocuk olduğu için akrabalarının öldüren bakışlarıyla birlikte sundukları horlamaları anlatmıştı. Koleji bitirince de koca dünyada başka iş yokmuş gibi gidip o hınzır babasının yanında çalışmaya başlamasını, küçümsemelere, itilip kakılmalara göğüs germesini, ilk aşkının hüsranla bitişini ve bu kez de aşk uğruna kesilen bileklerini, yuttuğu haplardan ötürü durmadan yıkanan midesini, 8., 9., 10. intiharını anlatmıştı bir yıl boyunca. İçindeki tüm kötülükler şırıl şırıl dışarı akınca babasının sürekli kafasına taktığı beceriksizliğiyle kala kalmıştı Lori. Tüm gücüyle kızın yeteneklerini zorluyordu şimdi Aileen. Bu kadar keskin bir zekanın neden bugüne kadar yönlendirilemediğine şaşıyordu. Koleji burslu okuduğuna göre aklın yerinde olmalı. Öyle herkese burs vermez okullar demişti Lori. Doğru yahu, bugüne kadar niye hiç düşünmemiştim bunu demişti kız. Yahudi olmaktan da öyle eskisi gibi utanmıyordu artık. Baksana, bazıları gönüllü seçiyor bu dini. Elizabeth Taylor bile sonradan Yahudi olmuştu dedi Aileen. Demek ki utanılacak bir şey değil. Sen girsen bizim ailenin içine de görsen o Noel ağacı gibi 10 parmağı yüzüklü, yakaları broşlu, kulakları küpeli rüküş karıları. O ha babam tıkınan göbekli herifleri. Mide bulandırıcı alt kimlik demişti Lori. Bütün bu küçümsediğin şeyler yüzünden ölünür mü budala demişti Aileen. Yahudilerden nefret ediyorsan onlardan uzak durursun. Sevgilin kalbini mi kırdı, seni terk mi etti? Herifin canına okur, sonra da kendine yeni birini bulursun. İntihar edersen vicdan azabından öleceğini mi sanıyorsun erkeklerin? Belki bir hafta, 10 gün üzülür arkandan, sonra unutup gider. O toprağın üzerinde fink atarken sen altında çürüye durursun. Beni de aldattı kocam, ne olmuş yani? Öyle bir anlatıyordu ki Aileen, Lori hak veriyordu çaresiz. Üstelik en ciddi olayda bile gülünecek bir taraf buluyordu. En çok bu yönünü seviyordu Lori doktorunun. Bir gün çekine çekine sana bir şey söyleyeceğim ama gülmek yok demişti. Neymiş o? Benim şu andaki üvey babam kim biliyor musun? Kim? Babamın şimdiki karısının eski kocası. Ay ne ilginç demişti Aileen. Tıpkı Woody Allen filmleri gibi. Bu kadını irkilten hiçbir şey yok mudur hayatta diye düşünmüştü Lori. Kolay mıydı Woody Allen filmlerini gerçek hayatta yaşamak? Yani utanç verici bir durum değil mi sence? Ben senin hep sıradan bir Yahudi ailende doğduğun için üzüldüğünü zannediyordum. Al işte sana sıra dışı bir durum. Niye utanç verici olsun kuzum? Kaç kişi vardır bu dünyada üvey babası, üvey annesinin eski kocası olan? Durumun değerini bil demişti Aileen. Lori yepyeni açılarla bakmayı öğreniyordu dünyaya. Aileen'in kitabında kötü, ayıp, günah diye kavramlar yoktu. İnsanlar dünyaya başlarına gelebilecek şeyleri yaşamak için geliyorlardı. Her şey gelebilirdi başlarına. Bu nedenle hoşgörülü olmak şarttı. Ayıplamak, kınamak yanlıştı. Kimseyi kıramamak, üzmemek şartıyla istediğin her şeyi dene. Bir gün çekip giderken geride ne aklın kalsın ne de senin yüzünden kırılmış bir yürek demişti bir keresinde Aileen. Senin kırdığın yürek hiç yok mu? Olmaz olur mu? Bir sürü. Kendi yapamadığını bana niye satıyorsun? Lafa bak, kendim çalamıyorum diye piyano dinlemem yasak mı yani demişti Aileen. Unutma, insanlar dünyaya başlarına gelebilecek şeyleri yaşamak için geliyorlardı. Artık küfür etmiyordu eskisi gibi Lori. Argo da konuşmuyordu. Aileen'in iteklemesiyle sanat yapıtları pazarlayan bir kurumda iş bulmuştu. İlk kez babasından apayrı tek başına çalışacaktı. Bir işi vardı artık, bir de arkadaşı. Arkadaştan da öte bir ablası, hatta annesi. Evet, bir annesi. Kollarına sığındığı, her şeyini anlattığı, paylaştığı, akıllı, güzel, şeker bir annesi. Uçuyordu mutluluktan. Aileen ona bileklerindeki kesik izlerini örtmesi için kalın gümüş bilezikleri armağan etmişti. Çiçekli eteği paralanana kadar giymiş, sonra da bir benzerini almıştı. Bir de mucize gerçekleşmişti hayatında. Seanslar sırasında çocukken bir hayvan olmasını ne kadar çok istediği çıkmıştı ortaya. Evden izin vermedikleri için kedisi bile olmamıştı. Bir at almasını önermişti Aileen. At çok pahalıydı. O zaman da bir haraya gidip at binme dersleri almasını söylemişti. Lori iş çıkışında ve hafta sonları at binmeye gider olmuştu. Bir yıl sonra sattığı resimlerden kazandığı komisyonlarla hep bindiği siyah atı satın almayı düşünmüştü. Hiç durma, hemen al dedi Aileen. New York'un göbeğinde yaşayan biri at alır mı? Alır. Ama elimdeki bütün para ata gidecek. Gitsin. Lori, çok istediğin bir şeyi yapıver bir kerecik. Kapa gözlerini ve al o atı. Lori bir ömür bütün istediklerini engellemiş olan annesiyle babasını düşünmüştü. Telefon etmişti Aileen'e. Aileen, alıyorum atı. Al kız, al, hiç düşünme. Almıştı atı, simsiyah bir attı. Adı da Kara Onyx'ti. Lori her gün iş çıkışı gidiyordu haraya. Lori'nin sesini duyunca kişneyip şaha kalkıyordu at. En az bir saat boyunca dört nala koşuşturuyordu atı Lori. Ter içinde kalıyordu. Onu koştururken hiçbir kötü düşünce gelmiyordu aklına. Yıllar boyu kafasını, ruhunu kemiren ölüm isteği çok uzaklarda kalmıştı. Central Park'ta dolu dizgin gittiği bir gün kendini doğaya haykırırken yakaladı. Yaşamak ne kadar güzel, benden uzak dur ölüm. Dördüncü evlilik. Müslümanlarda bile dörtten fazlasına izin yok. Ona göre ha, bak bu son koca olacak dedi Kasım Gülek baldızına. Bu son enişte dedi Aylin. Nilüfer'in bile itirazı yok Joe'ya. Demek ki bu evlilik yürüyecek. Kızları ne yapacağız kızları diye lafa girdi Nuri. Tam o sırada kahve getiriyordu Kasım Bey'e. Sen işine bak haydi bakalım doğru mutfağa dedi Nilüfer. Nuri bir gün önce Joe'nun evinde temizliğe gittiğinde kızlarla babalarının arasında geçen konuşmalara kulak misafiri olmuştu. Nuri'nin konuşurken İngilizcesi kırık olduğu için söylenenleri de anlayamadığını zannediyorlardı. Oysa leblebeden leblebiyi anlıyordu o. Her söyleneni duymuş, ertesi gün Aylin'i yetiştirmişti. Bu kadın seninle paran için evleniyor demişti Valerie. Kadınların %90'ı öyle yapar kızım. Sen de evlenirken biraz para düşünseydin, gözün şimdi benim paramda olmazdı dedi babası. Sen de beni param için sevmiyor musun? Valerie kapıyı vurup çıkmıştı. Joe diğer kızına insanların her türlü nitelikleriyle bir bütün olduklarını, varlıklarının veya yoksulluklarının da kişiliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Ben de onu meslek sahibi, kültürlü ve gösterişli olduğu için istiyorum. Bu bir suç mu? Demişti. Ama o para için. Aylin sokaklarda sürünmüyor Pobe. Benim param olmaksızın da lüks içinde yaşayabilecek parası var. New York'un en iyi yerinde muhteşem bir katı var. Kirasını karşıladığı bir ofisi var. Para getiren bir mesleği var. Bu saplantılardan kurtarın kendinizi. Ben de sonunda Rockefeller değilim. Pobe bu kez başka bir şey bulmuştu Aylin'i karalamak için. Bu kadın içiyor. Niye içmesin? Sen de içiyorsun. Ablan da içiyor. Ben de öyle. Ama o alkolik. Saçmalama kızım. Davetlerde bir iki bardak içen insan alkolik denmez. O sarhoş oluyor. Hayır, olmuyor. Onun dışa dönük, renkli, çok sesli bir kişiliği var. Dans etmeyi, eğlenmeyi, kahkaha atmayı seviyor. Keşke sen de Valerie de hayattan bu kadar zevk alabilseydiniz. Nuri, hanımı için duydukları karşısında dayanamamış, hırsla içeri girerek bu evi temizlemeye ilk geldiği günlerde nasıl etrafın toz toprak içinde, çarşaflarınsa kirden keçeleşmiş olduğunu, evin pisliğini sökebilmek için en kuvvetli deterjanlarla günlerce uğraştığını yarım yamalak İngilizcesiyle anlatmış, kapıyı vurup tekrar mutfağa dönmüştü. Baba kız hiçbir şey anlamadan baka kalmışlardı arkasında. Sonra Pobe babasına "Bu Türklerin hepsi deli." demişti.